KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 18. Kaset 1. Yüz Sayfa 877 3. Wilson ilkelerinin boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması. B. Bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olması. C. Osmanlı Devleti'nin kontrolüne bırakılması. D. Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi. E. İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması. 4. Wilson ilkelerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme hakkı tanınacaktır ifadesi yer almaktadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir? A. Egemenlik haklarının, B. Ekonomik hakların, C. Dini inançların, D. Nüfus yoğunluğunun, E. Mevcut sınırların. 5. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İtilaf Devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson ilkelerini kabul etmişlerdir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlığın yeni bir felakete sürüklenmesinin engellenmesi. B. Savaşın bir an önce bitirilmesi. C. Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması. D. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi taraflarında savaşa girmesinin sağlanması. E. Milletler Cemiyeti'nin kurulmak istenmesi. 6. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu halkının direnişe geçerek Kuvayi Milliye'yi oluşturması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Anadolu'da bölgesel Türk devletleri kurulacağının, B. İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgal edemeyeceğinin, C. Saltanat ve halifeliğin kaldırılacağının, D. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedilen toprakların geri alınabileceğinin, E. Halkın İstanbul hükümetine olan güveninin yitirdiğinin. 7. Birinci Meclis'te çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. Birinci Meclis'te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir? A. Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesi. B. Laik bir devletin kurulması. C. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. D. Cumhuriyetin ilan edilmesi. E. Çok partili demokrasiye geçilmesi. 8. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Güçler Birliği ilkesinin benimsenmesi. B. Meclis hükümeti sisteminin uygulanması. C. Medeni kanunun onaylanması. D. Meclis başkanının hükümetin de başkanı olması. E. Yargı yetkisinin meclisin elinde bulunması. 9. Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 24 Nisan 1920'de verdiği önergede hükümet kurmak gereklidir maddesi yer almıştır. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi özelliğini göstermektedir? A. Laiklik, B. Kuruculuk, C. Halkçılık, D. Çağdaşlık, E. Milli Bağımsızlık. 10. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasına uygun görmüştür? A. Bağımsız mahkemeler, B. Türkiye Büyük Millet Meclisi, C. Temsilciler Kurulu, D. Vekiller Heyeti, E. Ordu Komutanları. 11. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak Ankara Hükümeti'nin boşlukta hiçbir yetkisi olmayan bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir. İstanbul Hükümeti'nin 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanları desteklemesi, 2. Mebusan Meclisi'ni toplaması, 3. Amasya görüşmesini kabul etmesi faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 12. Kuvayi Milliye taraftarı oldukları halde Demirci Mehmedeve ve Çerkez Ethem gibi kişilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmaları, B. Laik bir devlet kurulmak istenmesi, C. Sevr Barış Anlaşması'nın kabul edilmesi, D. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmesi, E. Azınlık isyanlarının bastırılması. 13. Fransa, Ermeni intikam olayını kışkırtarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde katliam yaptırmıştır? A. Mersin, B. Antalya, C. Adana, D. İstanbul, E. Erzurum. 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananlar, varlığını inkar edenler vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır. Yukarıdaki karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda, B. Amasya Görüşmesi'nde, C. 1924 Anayasası'nda, D. Tekalifi Milliye Emirlerinde, E. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nda. 15. Türk siyasi hayatında olağanüstü durumdan dolayı kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanların çıkması, B. Erzurum Kongresi, C. Sivas Kongresi, D. İstanbul'un işgali, E. Misak-ı Millî'nin ilanı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi, test 2. 1. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Hükümetin kurulması zorunludur. B. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. C. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. D. İstanbul hükümeti halifeye karşı mücadele edilecektir. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde güç yoktur. 2. Anlaşma devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Anlaşması, 1. Saltanat Şurası, 2. Mebusan Meclisi, 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4. Temsilciler Kurulu, kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 4, E. 3 ve 4. 3. 1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 2. Yasama, yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 3. Meclis Başkanı hükümetin de başkanıdır. Yukarıdakilerden hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçler birliği ilkesini benimsediğini gösterir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 4. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde meydana gelmemiştir? A. İstiklal mahkemelerinin kurulması, B. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmesi, C. 1921 Anayasası'nın kabul edilmesi, D. İngilizlerle Ankara Anlaşması'nın yapılması, E. Saltanatın kaldırılması. 5. 1921 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kanun yapma ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Hükümleri yer almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kuvvetler Birliği'nin benimsendiğine, B. Devletçilik ilkesinin uygulanacağına, C. Milletin yöneticilerini kendisinin seçeceğine, D. Yasaların meclis tarafından uygulanacağına, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenlik yetkisini Türk halkı adına kullanacağına. 6. Kuvayi Milliye Birliklerinin aşağıdakilerden hangisinde rolü olmamıştır? A. Düşman ilerleyişinin yavaşlatılması, B. Düzenli ordunun kurulması için zaman kazanılması, C. Gerilla savaşı yapılarak düşmanın yıpratılması, D. İç isyanların bastırılması, E. Anayasal yönetime geçilmesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Anlaşması'nda alınan kararlardan biri değildir? A. Suriye, Lübnan ve Güneydoğu Anadolu Fransa'ya verilecek. B. Akdeniz bölgesi İtalyanlara verilecek. C. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecek. D. Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak. E. Trakya ve İzmir'in egemenlik hakları Yunanistan'a verilecek. 8. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabul edilmiştir? A. Ermenistan Savaşı, B. 1. İnönü Savaşı, C. 2. İnönü Savaşı, D. Büyük Taarruz, E. Sakarya Savaşı. 9. 1. Mudanya, 2. Mondros, 3. Sevr, 4. Lozan. yukarıdaki anlaşmalardan hangilerinde boğazların komisyon tarafından yönetilmesi kabul edilmiştir? A. 3 ve 4, B. 2 ve 3, C. yalnız 1, D. yalnız 4, E. yalnız 3. 10. Sevr Barış Anlaşması'nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A. Gizli anlaşmaların açıklanması, B. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olması, C. İtilaf devletleri arasında ayrılıkların artması, D. ABD'nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi, E. Milletler Cemiyeti'nin kurulması. 11. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Kuvayi milliyetçilerin düzenli orduya karşı olmaları, B. İç isyanların yaygınlaşması, C. Sevr Anlaşması'nın imzalanması, D. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi, E. Başkumandanlık Kanunu'nun çıkarılması. 12. İlk meclis döneminde bakanlar meclis tarafından tek tek seçilmekteydi. Bu yönteme aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir? A. Kabine sistemine geçilmesiyle, B. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle, C. İç isyanların bastırılmasıyla, D. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasıyla, E. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla. 13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez? A. Ayaklanmalar çıkarması, B. Anadolu halkını fetvalarla Mustafa Kemal'e karşı kışkırtması, C. İç isyanları desteklemesi, D. Kuvayi Milli Birliklerini ayaklandırması, E. Anadolu halkını Ankara hükümetine karşı mücadeleye çağırması. 14. 22 Haziran 1920'de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar geldiler. Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Türk ordusunun terhis edilmiş olması, B. Milli birliğin henüz gerçekleşmemiş olması, C. Çerkez Ethem'in isyan etmesi, D. Anadolu'da ayaklanmaların yaygınlaşması, E. Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması. 15. 1921 Anayasası'nda en önemli değişiklikler aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Cumhuriyet'in ilanıyla, B. 1. İnönü Savaşı'yla, C. Saltanat'ın kaldırılmasıyla, D. Halifeliğin kaldırılmasıyla, E. Düzenli Ordu'nun kurulmasıyla. Kurtuluş Savaşı Bölüm 13. Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler. 1. Doğu Cephesi. Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni Sorunu. Çarlık Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra Güney Kafkaslar'da Erivan, Gümrü ve Kars dolaylarını içine alan Taşnak Partisi'nin yönettiği bir Ermeni devleti kurulmuştu. Ermenilerin sınırlarımıza saldırarak bölgedeki halkımızı katletmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ermenilerle savaş kararı aldı. Kazım Karabekir komutasındaki ordumuz 28 Eylül 1920'de Ermenilere karşı taarruza geçti. Türk kuvvetleri 30 Ekim'de Kars'ı, 7 Kasım'da Batum'u ele geçirdiler. Bu gelişmelerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan arasında Gümrü Anlaşması imzalandı. 3 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması. Doğu sınırı Aras Nehri, Çıldır Gölü hattına kadar uzanacaktır. Kars, Sarıkamış, Kağızmağ ve Iğdır Türk Devleti'ne verilecektir. Ermenistan hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından geçersiz sayılan Sevr Anlaşması'nı tanımayacaktır. Düşman ordusuna katılarak Türklere karşı silah kullanmış veya öldürme olaylarına katılmış olanların dışında kalan Ermeniler, isterlerse 6 ay içinde Türkiye'ye dönebileceklerdir. Gümrü Anlaşması'nın sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk askeri başarıyı Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı kazanmıştır. Misak-ı Mide'nin bir kısmı gerçekleşmiştir. Ermenistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal varlığını kabul ederek anlaşma yapan ilk devlet olmuştur. Ermeniler, Sevr'i tanımadıklarını belirterek Türk topraklarındaki iddialarından vazgeçmişlerdir. Gümrü Anlaşması dış ilişkilerimizi canlandırmış, Gürcistan ve Rusya ile ilişkilerinin kurulmasında etkili olmuştur. 2. Güney Cephesi. Fransa, Adana, Urfa, Antep ve Maraş'a yerleştikten sonra halka baskılarını arttırmış, Suriye'den getirdiği Ermenileri Türkler üzerine saldırtmıştı. Fransızlara ve Ermenilere karşı topraklarını, canlarını ve namuslarını korumak için harekete geçen vatanseverler, Kuvayi Milliye Birliklerini kurdular. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar gereğince, Güney Cephesi'ndeki milli kuvvetlere her türlü yardım yapılmış, örgütlenmeyi sağlamak için subaylar gönderilmiştir. Bölge halkı Kuvayi Milliye Birliklerini desteklemiş, Fransız ve Ermeni kuvvetleriyle mücadele ederek topraklarını işgalcilerden kurtarmıştır. Batı cephesinde mücadele eden düzenli ordunun başarılı olması sonucunda Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara Anlaşması'nı imzalayarak Adana, Urfa, Antep ve Maraş'tan çekilmiştir. 20 Ekim 1921. Böylece Güney cephesindeki savaşlar sona ermiştir. 3. Batı cephesi. Düzenli ordunun kurulması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli orduyu kurmasında Kuvayi Milliye Birliklerinin işgalleri engelleyememeleri ve işgal güçlerini durduramamaları, Kuvayi Milliyecilerin hukuk devleti anlayışına ters hareket etmeleri ve Türk yurdunun en kısa zamanda işgalden kurtulmak istenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Gediz Muharebesi'ndeki başarısızlıktan sonra cephe üzerindeki etkinliği azalan Ali Fuat Paşa'nın yerine Batı Cephesi Komutanlığı'na İsmet Bey, İnönü tayin edildi. 8 Kasım 1920. Aynı gün düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiş ve 10 Kasım 1920'de Bilecik'e giden İsmet Bey, emrindeki milli kuvvetleri düzenli ordu haline getirmeye başlamış, Batı Anadolu'daki Kuvayi Milli Birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurulmuştur. 1. İnönü Muharebesi. 1. İnönü Muharebesi'nin yapılmasında Yunanlıların Çerkezyete misyanından yararlanmak istemeleri, Sevr Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmeye çalışmaları, yeni kurulan Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmaları, Eskişehir ve Ankara'yı ele geçirerek Kurtuluş Savaşı'nı sona erdirmek istemeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Çerkezyetem'in kendilerine katılmasından faydalanmak ve işgal bölgelerini genişletmek isteyen Yunan kuvvetleri, Bursa ve Uşak bölgelerinden Eskişehir ve Afyon yönüne taarruza başladılar. 6 Ocak 1921. Eskişehir önlerinde yapılan savaşı Türk düzenli birlikleri kazandı. 10 Ocak 1921. 1. İnönü Muharebesi'nin sonucunda yeni kurulan düzenli Türk ordusu ilk zaferini kazanmıştır. Türk ulusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya olan güveni artmış, askere kayıt olanların sayısı fazlalaşmıştır. Diplomatik ilişkiler artmış, Rusya ve Afganistan ile anlaşmalar imzalanmıştır. Anlaşma devletleri mevcut durumlarını gözden geçirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Barışı'nı kabul ettirmek amacıyla Londra'da bir konferans toplamışlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüşmelere davet etmişlerdir. Zaferin kazanılmasıyla ortaya çıkan olumlu ortamdan yararlanılarak 1921 Anayasası ilan edilmiştir. Londra Konferansı'nın toplanması. 1. İnönü Zaferi ile Yunan saldırılarının durdurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin otoritesini ve saygınlığını arttırmıştır. Bu savaştan sonra anlaşma devletleri arasında güvensizlik ortaya çıkmış, Fransa ve İtalya yeni Türk devleti ile anlaşma gereği duymuştur. İngiliz kamuoyunda da bu yönde bir eğilimin doğması, Londra'da konferansın toplanmasını kolaylaştırmıştır. İtilaf devletleri İstanbul hükümetini Londra konferansına davet ettiler. İstanbul hükümetinin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal Paşa'nın ya da Mustafa Kemal Paşa'nın yetki verdiği birisinin de yer almasını istediler. Bu davranışlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımadıklarını göstermek istemişlerdir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu duruma tepki göstererek doğrudan çağrı yapılmadığı takdirde görüşmelere katılmayacağını açıklamıştır. Sevr Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmeden anlaşmayı yürürlüğe koymayacağını gören İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konferansa davet etmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Londra konferansına davet edilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya'nın yakınlaşması, Fransızlara karşı Güney Cephesi'nde başarı sağlanması, 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılması ve İtalya'nın arabuluculuk yapması gibi nedenler kolaylaştırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na katılırken Türk ulusunun haklı davasını ve misak-ı milliyi dünya kamuoyuna duyurmayı, İtilaf devletleri tarafından Türkler barış görüşmelerine katılmayarak savaşı devam ettiriyorlar şeklinde sürdürülen propagandaları çürütmeyi ve Türk ulusunun yasal temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuksal varlığını kanıtlamayı amaçlamışlardır. Görüşmeler sırasında İtilaf devletleri Sevr Anlaşması'nı bazı değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerine kabul ettirmeye çalıştılar. Tam bağımsızlık ilkesini savunan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerinin ileri sürülen şartları kabul etmemesi sonucunda konferans dağıldı. Londra konferansıyla İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen ve hukuken tanımışlardır. Sevr Barış Anlaşması'nın çeşitli hükümleri tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Londra konferansı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili protokoller imzaladı. Fakat bu protokollerde devletlerin eşitliği ilkesine uyulmamıştır. Bu nedenle protokoller Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe konulmamıştır. Moskova Anlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Anlaşması'nın imzalanmasında iki yeni devletin de ortak düşman karşısında bulunması, Türkiye ile Sovyet Rusya'nın diplomasi alanında birbirine ihtiyaç duyması, Rusya'nın yeni Türk devletinin İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa devletleriyle yakınlaşmasını istememesi gibi nedenler ortam hazırlamıştır. Türkiye ile Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre 1. İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir senedi diğeri de tanımayacaktır. Bu maddeyle Sovyet Rusya Sevr Anlaşması'nı dolayısıyla doğuda kurulacak bir Ermeni devletini tanımamayı kabul etmiş ve iki devlet uluslararası alanda birlikte hareket etme konusunda anlaşmışlardır. 2. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu maddeyle Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan anlaşmalar yok sayılmıştır. Bu durum iki ülkede de rejim değişiklikleri olduğunu göstermektedir. 3. Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalara göre belirlenen sınırı Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacaktır. Bu maddeyle Batum Gürcistan'a, dolayısıyla Sovyet Rusya'ya bırakıldı. Buna karşılık Rusya, Kars ve çevresinin yeni Türk devletine ait olduğunu kabul etmiştir. Dönemin olağanüstü şartlarından dolayı Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Bu durum Misak-ı Milli sınırlarında verilmiş ilk tavizdir. 4. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir. Bu maddeyle kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya olmuştur. Böylece Rusya Türkiye'nin bağımsızlığına ters düşen ekonomik yükümlülükleri kabul etmemiştir. 5. İki devlet arasındaki ilişkileri geliştirecek iktisadi, siyasal anlaşmalar yapılacaktır. Yeni Türk Devleti bu anlaşmayla asırlardan beri topraklarımızda emelleri olan büyük bir devletle dostluk kurmuştur. Maddi açıdan da yardım elde etme imkanı bulmuştur. 6. Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. Bu maddeyle Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur. Doğu cephesi tam anlamıyla güvenlik altına alınmış ve doğu sınırımız büyük ölçüde kesinlik kazanmıştır. 7. Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerine açık kalmasını sağlamak amacıyla Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferans toplanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nın başlangıç kısmında milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi ilkesine yer verilmiştir. Anlaşmaya bu ilkeyi koymakla iki devlet birbirinin bağımsızlıklarına saygı duyduklarını ortaya koymuşlardır. İkinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı'ndan sonra Yunanistan hem Birinci İnönü Muharebesi yenilgisinin meydana getirdiği eziklikten kurtulmak hem Türk ordusunun güçlenmesini engellemek için harekete geçti. Yunan orduları 23 Mart 1921'de Bursa ve Uşa batısından harekete geçerek Afyon ve Eskişehir yönüne ilerlediler. 26 Mart'ta İnönü'de başlayan Türk-Yunan Savaşı 1 Nisan 1921'de Yunanistan'ın yenilgesiyle sonuçlanmıştır. Türk ordusu geriye çekilen Yunanlılara dağıtabilmek için 15 Nisan'a kadar Aslıhanlar ve Dumlupınar'da çarpışmaları devam ettirdi. Türk birliklerinin iyice yorulması ve kayıpların fazlalığının başarılı olmasını engellemiştir. Savaşın sonuçları. Yunanlılar ve İngilizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kabul etmişlerdir. Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni artmıştır. İtalyanlar işgal ettikleri Anadolu topraklarını boşaltmaya başlamışlardır. 5 Temmuz 1921. Aslıhanlar ve Dumlupınar çarpışmalarındaki başarısızlık Türk ordusunun henüz taarruz gücüne ulaşamadığını göstermektedir. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri. 2. İnönü Muharebesi'nde yenilen Yunanistan, Türk ordusunu mağlup edebilmek için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyduğundan dolayı ülkede seferberlik ilan etmiş, İngilizlerden para ve silah alarak Anadolu'daki birliklerini güçlendirmiştir. Eskişehir ve Kütahya Muharebelerinde düzenli ordularımız mağlup oldu ve Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Savaşın sonucunda düzenli ordunun durumu tartışılmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle ordumuzun fazla kayıp vermesini engellemek amacıyla birliklerimiz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Afyon, Eskişehir ve Kütahya gibi hem stratejik hem de ulaşım yönüyle önemli şehirler kaybedilmiş ve İnönü Muharebelerinin doğurduğu iyimserlik ortadan kalkmıştır. Ordularımız Eskişehir-Kütahya Muharebelerini kaybetmesine rağmen Kurtuluş Savaşı'nı galibiyetle sonuçlandırmıştır. Bu durum savaş içinde bir muharebenin kaybedilmesiyle savaşın tümden kaybedilmediğini göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan seçilmesi. Eskişehir-Kütahya Muharebelerinden sonra geniş toprak parçası kaybedilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortam gerginleşmişti. Meclisteki bunalımın devam ettiği sırada yapılan bir gizli oturumda bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesini teklif ettiler. 4 Ağustos 1921. Başkomutanlık teklifini kabul eden Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge vererek meclisin bütün yetkilerinin 3 ay süreyle kendisine verilmesini istedi. Mustafa Kemal'in bu isteği bir kanun çıkarılarak kabul edilmiştir. Başkomutanlık kanununda başkomutan maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde arttırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir denilmiştir. Bu durum Mustafa Kemal Paşa'ya devlet işlerinde tek başına hareket etme gücü sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık kanununu kendisine tanıdığı yasa yapma yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de Türk ulusunun maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla milli mücadeleye çağıran Tekalif-i Milliye emirlerini yayınladı. Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk ordusunun yiyecek, giyecek, taşıma, silah, cephane gibi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Bu emirlerin uygulanmasını sağlamak için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Savaşı Türk ulusu için dönüm noktalarından biriydi. 22 Ağustos'ta Sakarya Nehri'nin doğusuna geçmeye başlayan Yunan kuvvetleriyle Türk kuvvetleri arasında yapılan Sakarya Muharebesi, Türk ordularının zaferiyle sonuçlanmış ve Yunan kuvvetleri Sakarya Nehri'nin batısına atılmıştır. Sakarya Savaşı'nın sonucunda Türk ordusunun 2. Viyana 1683 bozgunundan sonra başlayan geri çekilişi durmuştur. Yunan kuvvetleri savunmaya, Türk kuvvetleri ise taarruza geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Fransa ile Ankara Anlaşması'nı, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Anlaşması'nı imzalamıştır. Savaşı başkomutan olarak yöneten Mustafa Kemal Paşa'ya meclis tarafından Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir. Kars Anlaşması. Sakarya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'nın egemenliği altında bulunan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında Kars Anlaşması imzalanmıştır. 13 Ekim 1921. Bu anlaşmayla Kafkas Cumhuriyetleri Moskova Anlaşması'nın koşullarını kabul etmişler. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşmiştir. Ankara Anlaşması. Güney cephesinde savaştığımız Fransa, bölgedeki Kuvayi Milli Birlikleri ile baş edememiş ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ankara Anlaşması'nı imzalamıştır. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki savaş sona ermiş, Fransızlar Urfa, Antep, Maraş ve Adana'yı boşaltmışlardır. Ancak Hatay ve İskenderun özel bir yönetim kurulmak koşuluyla Fransa'nın denetiminde kalmıştır. Böylece Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. Fransa, Türkiye ile savaşı sona erdirerek müttefiki İngiltere'yi yalnız bırakmıştır. Bu durum, anlaşma devletleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunu göstermektedir. İskenderun ve Hatay'da özel bir yönetim kurulmuş, bu şehirlerde kalan Türklere kültürlerini geliştirme olanağı sağlanmıştır. Bu da Fransa'nın bölgenin Türklere ait olduğunu kabullendiğini göstermektedir. Güney cephesinde Fransızların desteği engellenerek Ermenilerin Türklere saldırıları önlenmiştir. Fransa, Misak-ı Milli'yi tanımıştır. İtilaf devletlerinin barış teklifleri. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması, önce İtalya'nın, arkasından Fransa'nın askerlerini Anadolu'dan çekmeleri, İngilizlerle Yunanlılara diplomatik adımlar atmaya zorlamıştır. İngilizler, Fransız ve İtalyan hükümetlerini yanına alarak Türk-Yunan Savaşı'nı bitirmeyi tasarlamıştır. İtilaf devletleri 22 Mart 1922'de Türkiye ile Yunanistan'a ateşkes önerisinde bulundular. Amaçları Sevr Anlaşması'nda küçük değişiklikler yaparak Anadolu üzerindeki planlarını gerçekleştirmekti. Ateşkes teklifine göre iki tarafın birlikleri arasında 10 kilometrelik askerden arındırılmış bir alan bırakılacaktı. Taraflar kuvvetlerini araç gereç bakımından güçlendirmemeyi kabul edecekti. Anlaşma devletleri tarafından kurulan bir komisyon Türk ordusunun askeri durumunu denetleyecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilki olarak barışı benimsediğini, ancak Yunanistan'ı gözeterek hazırlanan ve devletlerin bağımsızlığı anlayışına ters düşen yönetim konusundaki öneriyi kabul edemeyeceğini açıklamıştır. Büyük taarruz ve sonuçları. Sakarya zaferinden sonra 6 ay süren hazırlıklar sonunda 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başladı. 30 Ağustos günü Yunan ordusu Dumlupınar'da kuşatıldı. O günkü muharebeyi doğrudan başkumandan Mustafa Kemal Paşa yönetti ve düşmanın ana kuvvetlerini imha etti. Bu savaş tarihimize başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçmiştir. 31 Ağustos'ta Eskişehir bölgesinde Yunan kuvvetleri de bozguna uğratıldı. Dağıtılan düşman birlikleri bozgun halinde kaçmaya ve İzmir, Yalova, Bandırma gibi sahil şehirlerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül sabahı Çal ilçesinde "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi. 2 Eylül'de Uşak yakınlarında Yunan başkomutanı General Triskopis ve çok sayıda Yunan subayı esir alındı. Türk ordusu 6 Eylül'de Balıkesir'e, 9 Eylül'de İzmir'e girdi. 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'da Yunan askeri kalmamıştır. Büyük taarruzun sonuçları. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası başarıyla tamamlanmış ve Anadolu'da Yunan işgali sona ermiştir. Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmir çevresinde İngiliz kuvvetleriyle karşılaşmışlar ve taraflar arasında savaş durumu ortaya çıkmıştır. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes teklifinde bulunmuş ve Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Batı Anadolu'nun kurtarılmasından sonra sıra Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlara gelmişti. Türk ordularının Çanakkale ve İstanbul üzerine yürümesi İtilaf devletlerini telaşlandırmıştır. İngiltere'nin hedefi Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya'yı Türklere vermemekti. İngiltere bu bölgeleri silahla savunmayı planlıyordu. Ancak Fransa ve İtalya'nın İngiltere'yi yalnız bırakması, İngiltere kamuoyunda Türk Kurtuluş Savaşı'nın karşı haklı bir bakışın ortaya çıkması, Mustafa Kemal Paşa'nın diplomatik girişimleri, İngiliz dominyonlarından yardımın kesilmesi gibi nedenler İngiliz hükümetine barış görüşmelerinin yapılmasını kabul ettirmiştir. 3 Ekim 1922'de ateşkes görüşmeleri için Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Mudanya'da bir araya geldiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelere İsmet Paşa başkanlığında bir heyet gönderdi. Yunan temsilcileri ateşkes görüşmelerine katılmadı. Yunanistan'ı İngiltere temsil etti. Görüşmeler 11 Ekim 1922'de ateşkesin imzalanmasıyla sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Önemi. 1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecektir. 2. Yunan kuvvetleri Meriç Nehri'ne kadar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaktır. 3. Doğu Trakya Türk jandarma kuvvetlerine bırakılacaktır. Ancak bu kuvvetlerin sayısı 8.000'i geçmeyecektir. 4. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacaktır. İtilaf devletleri barış yapılıncaya kadar İstanbul'da kuvvet bulundurulacaklardır. 5. Barış anlaşması yapılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Çanakkale ve İzmir yarımadasında belirlenen çizgiyi geçmeyeceklerdir. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanmasıyla İngiltere, Fransa ve İtalya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile ateşkes imzalayarak Türk Devleti'nin varlığını tanımışlardır. Fransa temsilcisi görüşmeler sırasında Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne teslim edilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafını tutmuştur. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bırakılması Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini göstermektedir. Lozan Anlaşması. Konferansa hazırlık ve görüşme konuları. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mudanya görüşmelerinde başarılı olan İsmet Paşa'nın Lozan'a baş temsilci olarak gönderilmesini uygun buldu. İsmet Paşa, Dışişleri Bakanlığı'na getirildi ve çalışmalar hızlandırıldı. İtilaf devletleri Lozan'a İstanbul hükümetini de davet ettiler. Bu duruma tepki gösteren Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Lozan konferansına katılarak Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmeyi, Türkiye'de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları, Doğu Trakya, Ege Adaları, nüfus değişimi, savaş tazminatı, çözmeyi ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki sorunları ekonomik, siyasal, hukuksal çözmeyi amaçlamış, Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar hakkında anlaşma sağlanmazsa görüşmeleri kesme kararı almıştır. 20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başladı. Osmanlı borçları, Türk-Yunan sınırı, Boğazlar, Musul, azınlıklar ve kapitülasyonlar üzerinde uzun görüşmeler yapıldı. Ancak kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul'un boşaltılması ve Musul konularında anlaşma sağlanamamıştır. Temel konularda tarafların tavize yanaşmaması ve önemli görüş ayrılıkları çıkması üzerine 4 Şubat 1923'te görüşmelerin kesilmesi savaş ihtimalini yeniden gündeme getirmiştir. Taraflar arasında karşılıklı verilen tavizler ile görüşmeler 23 Nisan 1923'te tekrar başladı. 23 Nisan'da başlayan görüşmeler 24 Temmuz 1923'e kadar devam etmiş ve bu tarihte Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Lozan Anlaşması'nın önemli maddeleri. Kapitülasyonlar. Lozan Barışı'yla yabancılara adli, mali ve yönetim alanlarında tanınan ayrıcalıklar tamamen kaldırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlardan dolayı yerli üretim haksız rekabet karşısında gerilemiş, Türkiye ham madde satan, mamur madde alan bir ülke haline gelmişti. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda gelişimini engelleyen unsurlar ortadan kalkmıştır. Devlet borçları. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1854'ten 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avrupalı devletlerden aldığı borçlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra kurulan devletlere paylaştırılmıştır. Türkiye'nin payına düşen Osmanlı borçlarının takside bağlanarak Fransız frangı ile ödenmesi kabul edilmiştir. Türkiye'nin lehine oluşan bu durumla hem büyük borç yükü azaltılmış hem de ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca Duyun-i Umumiye, genel borçlar yönetimi kolu kaldırılarak Türk ekonomisi üzerindeki denetim kaldırılmıştır. Yeni Türk Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını üstlenmesi, Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin devamı gibi göstermiştir. Azınlıklar. Türkiye sınırı içinde kalan bütün azınlıkların, Türk vatandaşlığı olduğu açıklanmıştır. Böylece azınlıklara Türkiye'nin egemenliğiyle bağdaşmayan hakları verilmemiş, Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek Türkiye'nin iç işlerine karışması engellenmiş ve Türkiye'nin azınlıklara farklı kanunlar uygulamayacağı ortaya konulmuştur. Türkiye'deki en kalabalık azınlık durumunda bulunan Rumların İstanbul hariç Yunanistan'a gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşılık Batı Trakya hariç Yunanistan'da yaşayan Türklerin ise Türkiye'ye gönderilmesine karar verilmiştir. Yunanistan'ın Türkiye'de daha fazla Rum bırakmak istemesi nüfus mübadelesini zorlaştırmıştır. Boğazlar sorunu. Lozan'da boğazlarla ilgili uzun tartışmalar olmuştur. Boğazlar sorunu aşağıdaki şekilde çözümlenmiştir. Boğazların idaresi başkanlığını bir Türk'ün yapacağı uluslararası komisyona bırakılmıştır. Boğazların her iki yakasında 20'şer kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturulmuştur. Oluşturulan askersiz bölgeye olağanüstü bir durum yaşandığında Türkiye'nin asker sokabileceği kararlaştırılmıştır. Boğazlardan ticaret gemilerinin serbestçe geçmesine karar verilmiştir. Savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilmiştir. İstanbul'daki işgal güçlerinin şehri 1,5 ay içinde boşaltmaları kararlaştırılmıştır. Yorum. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmaması Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini sınırlandırmıştır. Yabancı okullar. Türkiye'deki yabancı okulların bağlı bulunacakları rejim Lozan'da bir esasa bağlanmıştır. Buna göre yabancı okullar Türk kanunlarına ve diğer okulların bağlı bulundukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyacaklardır. Türk hükümeti bu okulların öğrenimini düzenleyecektir. Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye'de kurulmuş olan yabancı okullar Türk milli eğitimine bağlanmış ve kontrol altına alınmıştır. Ermenistan sorunu. Sevr Anlaşması ile Doğu Anadolu'da kurulmasına karar verilen Ermeni Devleti'nden vazgeçilmiş ve bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edilmiştir. İstanbul'un boşaltılması. Lozan Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından onaylandıktan 6 hafta sonra işgal kuvvetleri İstanbul'u boşaltacaktır. 6 Ekim 1923 tarihinde İtilaf Devletleri İstanbul'u boşaltmıştır. Fatihkane. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı boyunca azınlıklar ve dış güçlerle birlikte hareket eden Fener Patrikhanesi'nin yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartı ile Türkiye'de kalması kabul edilmiştir. Lozan'da Fener Patrikhanesi'nin siyasal ayrıcalıkları sona erdirilmiştir. Savaş tazminatı. Kurtuluş Savaşı'nın en büyük sorumlusu durumunda bulunan, Anadolu'nun büyük bir bölümünü tahrip eden ve Türk milletini 2 yıl boyunca savaş felaketiyle karşı karşıya bırakan Yunanistan, savaş tazminatı olarak Kara Ağacı Türkiye'ye bırakmıştır. Lozan'da İtilaf Devletleri'nin Türkiye'den istediği savaş tazminatı verilmemiştir. Sınırlar. Lozan'da Türkiye'nin Suriye sınırı 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'na göre belirlenmiştir. Hatay ve İskenderun Fransızların denetimine bırakılarak Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilmiştir. Irak sınırı Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuştur. Musul, Kerkük sorunundaki anlaşmazlıktan dolayı sınır belirlenememiştir. Sınırın daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İngiltere arasında yapılacak olan ikili görüşmelerle belirlenmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla Irak sınırı Lozan'da çözümlenememiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Mudanya ateşkesi ile belirlenen Meriç Nehri olarak kabul edilmiştir. Bozcaada ve İmroz adalarının Türkiye'de kalması, Midilli, Sakız, Sisam adalarının Yunanistan'a bırakılması fakat bu adalarda Yunanistan'ın asker bulundurmaması, 12 adanın İtalya'ya bırakılması kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı Test 1. 1. Türkiye ile Suriye sınırı Hatay hariç bugünkü şekliyle çizilecektir. Hatay ve İskenderun'da Fransızlar özel bir yönetim kuracaklardır. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. Yukarıdaki hükümler hangi anlaşmada yer almıştır? A. Mudanya, B. Lozan, C. Ankara, D. Gümrü, E. Kars. 2. Fransızların Güneydoğu'dan çekilmeleri hangi savaştan sonra olmuştur? A. Ermenistan, B. 1. İnönü, C. 2. İnönü, D. Sakarya, E. Büyük Taarruz. 3. 1. Urfa, 2. Antep, 3. Maraş. Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır? A. Ermenistan, B. Fransa, C. İngiltere, D. İtalya, E. Rusya. 4. Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabul eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırbistan, B. Fransa, C. Yunanistan, D. Sovyet Rusya, E. İngiltere. 18. kaset, 1. yüzyılın sonu.